Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz Ergün Hocam'la birlikte. İlki, biraz epidemik toplumu konuşacağız.
Evet.
Covid salgınından dolayı aşıyı, ondan sonra aşı üzerinden bir takım eşitsizlikler mi ortaya çıkıyor?
Evet.
Aşı bir hegemonya mı?
Evet.
Ortaya
evet.
Çıkarıyor. Aşı, hegemonya ve eşitsizlik konusunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de bizi düzenli dinleyenler hatırlayacaktır. Bir ara biz burada İstanbul İslamcılığını konuştuk.
Evet.
Hocam siz bununla ilgili yine bir yazı yazdınız. İstanbul İslamlaşma düşüncesinde demokrasi perspektifi başlığını evet. taşıyor. Güzel bir yazı yazdınız.
Allah razı
hafta
olsun.
Sonu Yeni Şafak gazetesinde. Bunu konuşacağız. İstanbul İslamlaşma düşüncesi neydi? Neye evrildi? Bugün neyi temsil ediyor? Ne tür potansiyelleri var? Programımızın ikinci bölümünde bunu konuşmuş olacağız. Hocam salgın devam ediyor. Şu an stüdyoda bile sizinle iletişimimizi bile etkileyen bir durum. Daha mesafeli oturuyoruz. Maskelerle evet. konuşuyoruz şu anda.
Çok doğru.
Dışarı çıksak ya sosyal hayatımızı etkiliyor. Aile evet, ilişkilerimizi, evet. akraba ilişkilerimizi etkiledi. Evet. Dünyada şu an 2 milyona yaklaşmış hocam. Evet. Ölen insan sayısı en çok da Amerika'da. 500 binlere doğru gidiyor Amerika'da. Tabii sadece insan sağlığını, insan canını tehdit eden bir durum yok ortada. Ekonomi geriliyor. Kimi yerlerde kıtlık emareleri baş gösterdi. Dünyadaki refah azalmaya başladı. Tabii buna göre de siyasetler de biraz bu korona salgını etrafında dönmeye başladı. Otoriterliğin arttığı söyleniyor.
Evet,
demokrasi
doğru.
işte düşüşe geçiyor. Devlet otoritesinin sosyal hayatımız üzerindeki etkisi, baskısını daha
net
hisseder
evet.
olduk.
Evet, daha
seyahatler evet. kısıtlandı, sokağa çıkma yasakları var. Bu arada da bir aşı var. Yani
evet.
Birkaç ülkede bulunan işte Çin'de, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika'da aşı çalışmaları var. Bir hem bir umut hem de bir takım komplo teorileri içeriyor hocam. Nedir yani umudu ve komplo teorileri
evet.
barındıran aşı ne anlam ifade ediyor böyle bir
evet.
epidemik toplumda?
Yani hakikaten bir epidemik toplum diyoruz. Çünkü toplum artık salgınla birlikte çok iç içe refleksler ortaya koyuyor. Kendi tepkilerini bu salgınla birlikte ortaya koyuyor. Toplumdaki ilişkiler çok ciddi anlamda bundan etkileniyorlar. Birçok şeyi artık salgın etrafında konuşuyoruz, tartışıyoruz. Gündelik hayatımızın işte maske takmak bir parçası oldu. Salgınla ilgili konuşmak, siyaset konuşurken salgınla ilgili hale geliyor. Salgın etrafında siyasi tartışmalar var. Bu toplumun ne kadar epidemik toplum, yani salgın toplumu haline geldiğini net bir biçimde gösteriyor aslında. Burada tabii iki ana şey ortaya çıkıyor. Bir tane aşı dediğimiz şey, çünkü aşı burada çok önemli. Aşı işte efendim salgınla baş etmenin en önemli yöntemlerinden birisi. Tarihte de öyleydi. Yani efendim kuduza karşı, çiçek hastalığına karşı, efendim diğer koleraya karşı, birçok şeye karşı aşılar bulundu ve bunlar ciddi anlamda başarılar elde etti. Yani insanların şifaya götürdü. Allah yeryüzünde hakikaten dert vermişse yeryüzünde bir derman da veriyor.
Evet.
Yani ölüm dışında böyle bir şey var. İnsanların da gayret içinde olması tabii bir şey. Şimdi bu epidemik toplumda aşı çok öne çıktı. Çok belirleyici olmaya başladı. Hatta bütün toplum ikiye bölünmüş vaziyette. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de öyle. Bir grup işte aşının tamamıyla insanı yeni bir türe doğru yönelteceği, onun DNA'sıyla oynayacağı ve insanın zihin dünyasının tamamıyla denetlenerek
çip takılacağı aşı vasıtasıyla diye iddia ediliyor hocam.
İşte Siyonistler bununla hegemonyalarını kuracaklar.
Kısırlaştırma yapılacak.
Kısırlaştıracaklar, köleleştirecekler. Yani daha böyle şeyden
Bill Gates'le ilgili Çok söylenti var. Zaten Yahudi olduğu.
Yahudi vesaire, küreselci. Bu küreselleşmeye karşı hoşnutsuz olan kitleler, küreselleşme sürecinde efendim işini kaybeden, eşitsizlikle karşılaşan, kültürel kayıp yaşadığını düşünen, daha fazla hegemonyayla muhatap olduğunu düşünen kitleler, partiler, siyasi çevreler daha böyle komplocu şeylere yöneliyorlar aslında. Bu küreselleşmeye karşı, küreselleşme sürecinden ortaya çıkan ve epidemik toplum sürecinde epidemik toplumun ürettiği bir şey aslında bu komplo. Fakat insanlar tabii bu komploya neden yöneldiler? Şeyden önce de vardı bu. Salgından önce de dünyada, Türkiye'de komplo teorileri çok yoğun olarak benimsenmeye başlandı. Türkiye ve Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerinde çok yaygın bir şey bu. Genelde olayları komplo teorileriyle açıklamak kolaydır. Bilimsel bir çaba gerekmiyor, düşünme gerekmiyor. Sizin efendim yıllarınızı bilimle harcamış bir düzeye gelmiş ve o müktesebatla konuşmanız gerekmiyor. Herhangi bir insan, kimseyi küçümsemiyoruz yani bu ilkokul mezunu olup da arif olarak profesörden çok üstün olan çok insanlar var. Ona saygı duyarız, o ayrı bir şey. Ama sonuçta bir insan hayatını laboratuvarda, kütüphanelerde, ilim yolunda, araştırmalarda geçirmişse, okumuşsa, çabalamışsa vesaire, onun o müktesebatına saygı duymamız gerekiyor. Yani onu dünyayı açıklama konusundaki verilerine bakmamız lazım. Yani ilim neden dinimiz tarafından da çok, değil mi, önemsenmiş? Evet. Yani kitabımızda sık sık ilim yüceltilir, teşvik edilir.
İlim ve hikmet Müslümanın yetiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layık olan da odur diyor Efendimiz.
İşte Allah'ın en önemli vasıflarından birisi ilim sahibi olmasıdır. Mutlak ilim sahibidir. Dolayısıyla biz ilmi önemsemeliyiz. Hangi konu olursa olsun onun ilim açısından değerlendirmek, yorumlamak. Çünkü ilim işin hem akıllı tarafını, hem nedensellik tarafını, hem olgular somut tarafını bakar, analiz eder, tahlil eder ve ona göre bir sonuç çıkarır. Bu zor bir şey. Bu külfetli bir şey. Ama komplo teorilerinde bu külfet gerekmiyor yani. Çok böyle parlak, kalabalıkları etkileyecek bir takım masalımsı, mitolojik açıklamalar yaparsınız. Onlar hoşlarına gider, kitleleri de zaten kalabalıkların çoğu düşünmez. Kalabalıkların çoğu gündelik hayatında yeme, içme, gezme merkezi bir hayat kurmuştur. Yani kitlenin ruhu olmaz der şeyler.
Sosyal psikologlar da öyle diyor.
Çok doğru bir şey bu. O nedenle bu komplo teorisyenleri bunlara yöneliyor. Teorisyen demek şey değil bunlara da. Komplo teoricileri ve şeyler.
Üreticiler demek lazım yani bunlar hocam aslında.
Günümüzün kehanetçileri.
Evet.
Kehanetçileri bunlar.
Futurizm deniyor değil mi hocam?
Futurizm deniyor. Harari'de evet. Mesela bunlardan birisi. Şimdi aşı konusunda böyle fütüralist yaklaşımlar var, böyle komplocu yaklaşımlar var ve bunlar çok yüksek. Mesela Türkiye'de yapılan araştırmalarda %50'den daha fazla komplo teorileriyle aşıya bakanlar var.
Evet.
Bu aşı bizi bozar arkadaş,
evet,
dediler. Yani buna varmalarının nedeni tabii Türkiye'de demek ki çok fazla bir komplo havası var ki aşı da bu hava içinden geçince komplo ile açıklanıyor.
Evet.
Fakat öte yandan da yani kardeşim böyle diyorsunuz ama bizim ciddi bir ölümle yüz yüzeyiz. Ciddi bir tehditle yüz yüzeyiz. Ciddi bir sorunla yüz yüzeyiz. İnsanlar hastanede haftalarca kalıyorlar. Çok zor şartlarda kalıyorlar. Doktorlar çok zor şartlarda. Birçok doktorumuzu kaybettik mesela. Bu gerçeklikler var. Bunlara karşı aşının dışında bir çözüm var mı? Yok. O zaman bizim bundan yararlanmamız lazım. Bundan umut etmeye başlıyor insanlar haklı olarak. Aşı bir umut haline dönüşüyor. Belki hakikaten bizim bu sorunumuzu %100 çözemeyecek. Ama araştırmacılar, bilim adamları, doktorlar aşı üzerine çalışmalarını yürüttükçe bence önemli bir takım aşamalara gelecekler. Yeni ilaçlar keşfedilecek bu süreçte. Türkiye'nin de önemli çalışmaları var bu konuda. Ve dolayısıyla bu acımız, bu felaketimiz, bu bizi tehdit eden ciddi kötülük bir yönüyle azaltılacak, onunla başa çıkılacak. Yani Müslümanın görevi umut içinde olmak. Umutsuzluk içinde olmak değil. Umutla yaşar Müslüman. Dolayısıyla bununla mücadelede de umut içinde yaşamakla sorumluyuz. Bunun yolu da hakikaten yani devletler var, araştırmacılar var, laboratuvarlar var. Ya devletler neden kendi vatandaşlarının köleleşmesini istesinler ki şeyde? Küresel düzenin bazı aktörlerine. Bu kadar mı devletler kötü oldu? Ya böyle de olmuşsa artık ne yapalım yani? Başka bir çaremiz de yok.
Evet.
Bu çok problemli bir yaklaşım. Dolayısıyla aşılar toplumlar için büyük bir umut ve buna yönelmeleri.
Ama hocam bir taraftan da
gerekir. Yani, bunu benimsememiz gerekir yani.
Siz de yazınızda da ifade ediyorsunuz. Bu bir hegemonik bir araca da dönüşmüş
evet,
durumda.
Evet, doğru.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin evet. de hani itirafı üzere dünyanın en zengin 49 ülkesinde evet. 39 milyon dozdan fazla aşı uygulanırken düşük gelirli diğer tüm ülkelere ise evet. neredeyse bunun 3 katı o evet. ülkelerin adedi de evet. sadece 25 milyon doz veriliyor. Yani yarısı evet. kadar evet. veriliyor. Yine bir STK olan Oxfam'ın yayınladığı
bir
araştırmayı
çok önemli bir küresel STK
evet,
bu. Önemli.
Siz onu yazınızda da belirtiyorsunuz. Dünyadaki en zengin 10 kişinin varlıklarının salgın sürecindeki artışı 540 milyar dolar.
Evet.
Yani bu para ve belki daha azına da tüm dünya aşılanabiliyor.
Aynen öyle. Aynen
böyle
öyle.
De bir şey var. Yani kesinlikle. Bu hani insan şöyle düşünüyor. Böyle bir zamanda refah bir şekilde hani paylaşılır. İşte hı-hı. aşı doğrudan insan sağlığı ile ilgili,
tabii,
insan hayatı ile ilgili.
Olunur.
Ama yine burada da aşı da bir hegemonik araca dönüşüyor.
Çok doğru. Yani nasıl biz hukuk devletini bütün yeryüzündeki insanlar için savunuyorsak, değil mi?
Evet.
Hukukta eşitlik olur diyorsak, demokrasinin en önemli ilkelerinden birisi. Yani hukuk önüne gelince efendim, sen kızsın, sen erkeksin, sen çobansın, sen profesörsün, sen zenginsin, sen fakirsin denmez. Hukuk herkes için eşittir. Bence sağlık da böyle olmalı. Sağlık temel hayati bir şey. Dolayısıyla insanlar için eşit olmalı. Dünyadaki bu Oxfam'ın araştırması çok önemli. Bunlar küresel STK'lar. Bu araştırmaları uluslararası bilim adamları tarafından yaptılar. Çok önemli bulgulara ulaştılar. Çok çok doğru yani düşünün bir yıllık bir avuç zenginin, küresel zenginin kazandığı parayla aslında bütün insanların aşı problemi çözülebilir. Ama umurlarında değil. Onlar o paralarıyla daha fazla para kazanmanın peşindeler, rüyasındalar. Efendim, insansız çalışan şey, market makinesi. İnsansız çalışan araba. İnsansız çalışan bilmem ne. Ya kardeşim sen insanoğlunun rızkıyla niye şey yok ediyorsun ya?
bu da
ya
ayrı bir bakış açısı ya. Hocam. Yani değil mi hocam? Yani hep insansız.
Yani insansızlaştırma var burada. Bu tehdit edici bir şey. Niye? Çünkü sadece ekonomi düşünüyor. Halbuki ona da korkunç paralar yatırılıyor o teknolojiye. İnsanların rızıklarını elinde alıyorsun. O bir vesiledir. Rızık vesilesidir. Şimdi burada o veriler çok önemli. Küreselleşmenin, küresel düzenin ne kadar eşitsiz çalıştığını anlatıyor. Bir yandan küresel düzen diyecek ki demokrasi, insan hakları ama öte yandan ekonomide, sağlık alanında bu kadar derin bir eşitsizliği var edecekse insanlar mezhepler üzerinden, milletler üzerinden, başka şeyler üzerinden kızgın hale geliyorlar, öfkeli hale geliyorlar, isyancı hale geliyorlar ve dünya bugünkü kaotik hale geliyor. Dünya düzeni yürümüyor yani onu gösteriyor. Durum çok apaçık bir biçimde. Aşıda da bu yansıyor. Aşı bir hegemonya haline gelmiş. Yani hegemonyayı elinde tutan kimse aşıyı o denetliyor.
Ve daha kolay ulaşıyor hocam.
O kolay ulaşıyor, o yararlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. 500 bin civarında insan öldü. Ölen insanlarla ilgili araştırma yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamları yapmış bunu yani. Ölenlerin ezici bir çoğunluğu
alt
mesela.
Alt sınıfa mensup.
Alt sınıfa mensup işte Meksika kökenli siyahlar.
Göçmen, tamam siyahi.
Bunlardan oluşuyor
Meksikalı,
yani.
Evet.
Çok ciddi şey yani farklar var. Çok ciddi farklar var. Dünyayla İşte Fransa, Almanya, İngiltere gibi zengin ülkeler arasındaki mesafeler de bu konuda çok ciddi anlamda eşitsiz. Yani aşı bile dünyadaki eşitsizliği ifşa eden bir olguya dönüştü. Yani hani her bir imtihan, yani her bir afet, evet, Kur'an'da vazedildiği gibi Müslümanlar için bir ibret verici yönü var ya. Aslında bu şeyin de ibreti, bence bu afetin de ibreti, imtihanın da ibreti, bir tabiatla, doğayla, bitkiyle, hayvanla kurduğumuz ekosistemdeki, doğal ekosistemdeki bozukluk ve bunun daha fazla yürüyemeyeceği. İkincisi, insanlar arasındaki eşitsizlik. İki temel şey çıkıyor bu burada. Ha, o zaman paylaşmaya yönelmeliyiz, az ya da çok.
Hocam şu olur mu? Yani galiba geçen ay ya da bir önceki aydı Time dergisinin bir kapağı, evet, vardı. Great Reset. Yani büyük sıfırlama ya da büyük sıfırlama, yeniden başlama. Yani artık dünyada pandemiyle de onu gördük. Bu liberal tutumlar biraz terk edilip devlet otoritelerinin arttığı zamanlara da mı gideceğiz? Yani devlet müdahalelerinin hem ekonomilerini güçlendirme adına, hem toplumlarını yönlendirme, manipüle etme, daha iyi yönetme adına yeni bir resetlemeye, sıfırlamaya, yeni bir başlangıca doğru da onun kapısını açmış yani, olabilir mi bu salgın hocam?
Yani yeni bir şey gerekiyor ama o yeni şey dediğin şey olduğundan emin değilim ben. Çünkü Sovyetler örneğinde ve komünist ülkeler örneğinde devletlerin ana aktör olduğu, mutlaklaştığı durumlarda belli göreli bir eşitliği getirdi diyelim. Herkese bir araba, bir ev, bilmem ne. Ama öte yandan sosyal yaşantı ve diğer alanlarda çok ciddi sorunlara yol açtı. Yani liberal sistemin çözüm olmamasının, yani iklim alanında ve eşitsizlik alanında sorunlarımız ortaya çıkıyor. Bu çok ciddi anlamda biyologların araştırmaları var. Mesela dünyada ormanlar gittikçe çok ciddi anlamda yok oluyorlar. Ormanların ciddi anlamda yok olduğu bölgelerde patojenler ortaya çıkıyor. Bu patojenler hayvanlar üzerinden insanlara geçiyor. Böyle gittikçe bunlar artıyor ve gittikçe bunlar daha fazla bağışıklık sistemini üst düzeye taşımanı gerektirecek bir kuvvetle çıkıyorlar. Daha yeni okuduğumuz bir şey, araştırma yapmış, evet, mesela. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Acilen dünyada işte iklimin iyileşmesi için adımlar atılması gerekiyor. Kirliliğe yol açan şey ne? Mesela Paris Anlaşması'nda Trump çekilmişti. Neden? Çünkü en fazla...
İklim anlaşmasından.
Evet, Paris'teki iklim anlaşmasından. Çünkü en fazla havayı kirleten ülkelerden başında yer alan ABD maliyet gerektiriyor. Ve bu maliyeti göze almıyor. Bu maliyeti göze almıyorsun ekonomik olarak ama sağlık maliyeti olarak çıkıyor. Ondan sonra insani maliyet olarak karşına çıkıyor. İşte Biden dedi ki biz yeniden ona katılacağız. Ama bu sadece Biden'le ve şey değil, bütün dünyanın hakikaten ortaklaşa iklimin yeniden düzelmesi için dünya liderlerinin ortak hareket etmesi gerekiyor. Devletlerin burada rolü büyük tabii. Yani STK'lar ne kadar bir araya gelirlerse gelsinler, devletler kadar yaptırımcı bir özellikleri yoktur. Değil mi?
Evet.
O nedenle hala dünyayı yöneten ana belirleyici aktörler devletlerdir. Devletlerin de daha büyük, işte ahlaki, daha adil bir zihniyete yönelerek doğayla daha adil bir ilişki kurmak, insanlar arasındaki ilişkileri daha adilane bir biçimde ekonomik yönüyle, diğer yönüyle düşünmek ve düzenlemek. Sadece ben bu markette çok para kazanacağım, insansızlaştırırsam, bu değil. Bu marketi açtım, para kazanıyorum ama insanlar orada rızkını temin ediyor. Bu duyguyu, bu düşünceyi taşımak, bunlar önemli bir şey.
Evet.
Ya o nedenle felsefe önemli olmuş. O nedenle ilahiyat önemli. O nedenle ahlak önemli. Dünya bir tek mühendislikle ve işletmeyle
yani
yönetilmez.
İnsanı oturtup bütün işlerden elini ayağını çektirip bir köşede oturtarak acaba mutlu mesut edeceğimizi mi düşünüyoruz?
Hayır, böyle bir şey mümkün değil
yani
ki.
Yani insan üretmeli, elleri var değil mi hocam? Yani ayakları var, ya kimse, yürümeli, müdahale etmeli.
O kimse o parayı verir mi? Yani marketini adam insansız hale getirdi. Efendim ben ayda da vergi dışında şu kadar da para vereceğim. Şu fakfuk fon bilmem ne insanlara, böyle bir şey olur mu? Kimse bunu yapmaz yani. Yapmaz. Böyle bir şey
evet.
yok.
Evet.
Yani yeni bir sistem, yeni bir düşünce tarzı gerekiyor. Yeni bir fikir gerekiyor hakikaten bu evet. açıdan. Bu önemli. Bu yoksa dünya üzerinde aşı örneğinde bile gördüğümüz bu hegemonya artık tabiatı yok eden bir hegemonya. Tabiatla ilişkiyi de hegemonya üzerinden kuruyor. Tabiata hakim olmaktan bahsediyor. İnsanlar tabiatı kontrol altına aldıkça daha fazla korkularından uzaklaştı ve hatta artık Tanrı'ya ihtiyaç kalmadığını söylüyorlar. Aynen böyle bak.
Evet.
Efendim biz tabiata bilim aracıyla gittikçe hakim hale geliyoruz. Korkularımızı yeniliyoruz. Korku temelde Tanrı'dan geliyordu. Efendim o müdahale edecek de bizi koruyacak vesaire. Şimdi biz kendimiz kontrol ediyoruz. Tanrı'ya da ihtiyaç kalmadı diyorlar bunlar. İşte öyle olmuyor.
Evet.
Yani bakın tabiatı hakimiyeti, ilişkiyi hakimiyet üzerinde.
Başka marazlar çıkardı.
Çıkardı.
Evet.
Kur'an'da evet. mahlukat diyor. Bitki var onun içinde, hayvanlar var içinde, daha başka bilmediğimiz şeyler var. Onları düşünerek onunla ilişki kur. Ya ben burayı açıyorum ormanlık, 10-20 tane ev yapacağım, çok hoş para kazanacağım. Bir tane de cami yapacağım ortasına. Bu paranın bir kısmını da Kur'an kursuna vereceğim. Ya tamam da kardeşim sen orman yok ediyorsun. Oradaki sineğin, oradaki böceğin, oradaki ağacın, oradaki mahlukatın, hayvanın hepsinin hakkı var. Bunu düşündün mü hiç? Bu hasretlerimizi biz Müslümanlar kaybettik. Halbuki bugün dünyada kapitalizm bunu düşünemiyor. Yok. Yazılımında yok. Ama Müslümanın yazılımında var. Kur'an bir yazılım olarak bunu ortaya koymuş işte. Peygamber diyor nehirde bile abdest alırken
israf
bize çok mantıksız geliyor de yani haşa kela süper, yani şey böyle. Çocukken ya bu peygamber
onca su
demiş,
akıyor.
Anlayamıyorduk. Ya birçok su gidiyor ne olacak abdesti orada da al bilmem ne. Değil mi? Ama biz ya peygamber efendimiz demişse biz ona karşı saygılıyız. Doğrudur. Ama bak zaman geçiyor anlıyorsun yani. Su sınırlı dünyada kardeşim. Onu da kullanırken dikkat
etmek lazım. Evet.
Sonuçta bu her açıdan bir hegemonya ve eşitsizlik ortaya çıkıyor. Ve aşı üzerinde bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Aşı üzerinde kavgalar ortaya çıkıyor. Aşı üzerinde tartışmalar ortaya çıkıyor. Türkiye'de aşı üzerinde siyasi tartışmalar devam ediyor değil mi?
Ne evet, kadar evet.
belirleyici. Yani muhalefetin de aşı ile ilgili sorunlar çözülemiyorsa onlara dikkat etmek, onlara dikkat çekmek, hükümeti uyarmak, gerekirse alternatif çözümler geliştirip hükümete sunmak. Görevi bu olmalıdır. Ama muhalefet kalkar bu konuda bunu yapmak yerine sürekli insanların zihin dünyasını karıştırıp sürekli efendim ne bileyim yani sırf benim siyasetime yarasın diye kaotik bir algının ortaya çıkmasına yol açıyorsa bu burada da problem vardı.
Evet.
Demek ki.
Evet.
Sonuçta aşı her alanda hakikaten salgın toplumunun çok önemli bir meselesi olmuş durumda. Onunla kalkıp onunla yatıyoruz. Bu vesiledir. Şifayı veren Allah'tır. Değil mi?
Evet.
İnşallah diyelim.
İnşallah.
Milletimize, ümmetimize, İnsanlık alemimize.
İnsanlık alemine bu bulunan aşılar çok da bir hegemonyalaşma aracı olmadan bütün insanlığa bu hastalıktan düçar olmuş tüm insanlığa ulaştırılır ve bir an önce bu imtihanı da atlatmış oluruz. Hocam
İnşallah.
Çok teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından İstanbul İslamlaşma düşüncesinde demokrasi perspektifini konuşacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde aşıyı konuştuk. Aşı ne anlam ifade ediyor? Aşılar bulundu. Pandemiyle ilgili, COVID-19 salgını ile ilgili dünyada Aşılama başladı, ülkemizde de başladı. Yaklaşık 2 milyon insanımız aşılandı ama hani aşıyla ilgili de bir sürü tartışmalar vardı. Acaba eşitsiz mi dağıtılıyor, yeni bir hegemonya aracı mı, aşıyla ilgili komplo teorileri, bunları konuştuk programımızın ilk bölümünde. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Daha önce de konuştuk bu konuyu, İstanbul İslamcılığı üzerinden konuşmuştuk. Bundan birkaç ay önce bizi dinleyenler hatırlayacaktır. Hocam siz İstanbul İslamlaşma düşüncesinde demokrasi perspektifi başlığı taşıyan bir yazı kaleme aldınız hafta sonu Yeni Şafak'ta. Çok güzel bir yazı. Aslında bu serüveni de çok güzel anlatıyor başından sonuna kadar. Ben kıymetli dinleyicilerimizin bu yazıyı bulup okumalarını arzu ederim internet üzerinden.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Gerçekten çok güzel bir yazı. Hocam aslında bizim o güçlü zamanlarımızda, değil mi? Yani Osmanlı'nın güçlü zamanlarında çok bir yönetim tartışması yapılmıyor.
Tabii.
Yani bir güç var, o güç dağıtılmaya çalışılıyor. O güçle bir takım toplumlar, imparatorluk tahkim edilmeye çalışılıyor. Her şey yolunda aslında.
Yani o güç eğer diyor ki ya biz adaletle kullanırsak diyor. Evet. Önemli olan budur diyor.
Refahı sağlayan, adaleti sağlayan evet. bir güçtü.
Bunu sağlıyorsak bu önemlidir
ama,
diyorlar.
Ama 19. yüzyıldan itibaren dünyada dengelerin değişmesi, işte Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu yeni ulusçuluk,
evet.
ulus temelli devletlerin meclisler. Ortaya çıkması, meclisler, demokrasi olgusu, bütün bunlar tabii bizde de tartışmalar ortaya
eşitlik,
çıkarıyor.
Hürriyet, evet.
Eşitlik, hürriyet meseleleri.
Eşitlik, hürriyet, kardeşlik, bizimkiler bir de ona adalet ekliyor.
Adalet ekliyor.
Bu önemli bir şey yani.
Dolayısıyla bizde de bu tartışmaların fitili ateşlenmiş oluyor. Siz yazınıza da direkt Namık Kemal'le başlıyorsunuz. Evet. Namık Kemal büyük bir deha. İslamlaşma düşüncenin kurucu babası diyorsunuz hocam.
Evet, evet.
Şimdi şu aşamalar var hocam sizin yazınızda. Bir meşrutiyet tartışmaları başlıyor Osmanlı topraklarında. Tabii bizim bu arada başka meselelerimiz de var. İttihat ve Terakki var. İşte yeni cumhuriyetin kurulması var. O cumhuriyet kurulurken bir takım tartışmalar var. Hatta ilk meclisimiz İslamcı bir meclis.
Tabii öyle.
Onun feshinden sonra biraz daha bu batılılaşma, modernleşme meseleleri var. Evet. Soğuk Savaş var 1950'lerden sonra. Orada bir tavır alışlarımız var. İslam
çok
adına,
doğru.
Dünyayı okuma, bu meseleleri okuma adına. 2000'li yıllardan sonrası var bir de.
Çok doğru.
Hocam bu manada biz hani Namık Kemal'le başlayan bu serüveni belki şu Soğuk Savaş'a kadar bir daha dinleyelim. Ne oldu orada?
Evet, evet. Şimdi bazı tabii tarihçi hocalarımız, bilim adamlarımız şey bakabilir. Ya bu bir köşe yazısında kardeşim bir yüzyılı anlatıyorsun, bir buçuk yüzyılı. Yani bu, bilim biraz böyle bir şeydir. Yani bilimi biz bu günümüzün pratik sorunlarına transfer ederek faydalı hale getirmek gibi bir şeyler yapmalıyız. Ali Bey, bu önemli. Bilim sadece bilim için olmaz yani.
Hani evet.
Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Faydasız derken orada efendim hayırsız, hizmetsiz, toplumun önüne açan, uyaran, ikaz eden, yardımcı
İyiliği
olan.
İyiliği dokunmayan.
Değil mi?
Evet.
İnsan. Bu anlam var yani. Yoksa fayda derken bugünkü kapitalist toplumda maddi imkan sağlayan diye kullanılmıyor orada.
Pragmatist bir yaklaşım değil,
değil bu
yani hocam.
Şimdi genellikle biz de yani Türkiye üzerine okuyoruz, düşünüyoruz, tarihi üzerine, edebiyat üzerine, ilahiyat. Ama bunları sonuçta niye okuyoruz? Bugünkü meselelerimizi anlamaya çalışmak, aydınlatmaya çalışmak hasbelkader. Bu çaba içindeyiz. Bu yazıda da bizim demokrasi tartışmaları Türkiye'de hep yürüyor, hep devam ediyor. İslam dünyasında tartışılıyor. Avrupa'da var ama bizim hakikaten bir yaşadığımız bir kopuk var. Yani bu ikinci meşrutiyet döneminin o ceval Müslüman fikir adamlarının ortaya koyduğu yolu, görüşü, anlayışından koparak ölüye yattığımız, uykuya daldığımız, efendim uyuştuğumuz, bir süre sonra da daha çok Riyad ve Kahire eksenli fikirlerle muhatap olduğumuz bir tarihsel dönem var. Bunları bir bütün olarak anlamak istedim, anlamak istiyoruz. Çünkü bugünkü meselelerimiz de yakından ilgili. Yani demokrasi tartışıyoruz. Mesela Namık Kemal dedim. Namık Kemal hakikaten yeni anlamaya başlıyoruz. Daha hala Türkiye'de Namık Kemal'in bir bütünsel olarak bir portre çalışması yok. Yani fikri dünyası ne, hayat dünyası ne, edebiyatı ne. İttihad-ı İslam kavramını ilk kullanan insandır bu. Vatan yahut Silistre yazmış. Evet. Silistre dediğimiz bugün düşünün Balkanlarda olan bir yer. Vatan derken burada bütün bir Osmanlı İslam coğrafyasının bütünlüğünü, beraberliğini savunan bir anlayış var. Meşveret demokrasi tartışmalarında meşveret üzerinde duruyor bunu. Şura üzerinde duruyor, biat üzerinde duruyor. Ve bunları yeni çağdaş gelişmelerle birlikte idrak edilecek bir dille yapılandırıyor. Bu çok büyük bir maharettir. Çok büyük bir maharet bu hakikaten. Namık Kemal'in yeni yayınlandı. Mesela Hürriyet gazetesine yayınlandığı yazılara baktığımızda çok açık bir biçimde şer-i şerifi savunan, şer-i şerife dayalı bir yeni siyaset düşüncesinin ikamesi peşinde olan bir şahsiyet. Biz edebiyat derslerimizde Namık Kemal'i gördük, Hürriyet kasidesi. Başka bir şey görmedik abi. Böyle ciddi bir fikri dünyası var.
Evet.
Ve bu yeni Osmanlılar ekibi çok farklı. İşte Müslümanların demokrasiyle ilk tanışması, onu kendi dünyalarına dönüştürmeleri, onu tabiri caizse İslamileştirmeleri.
Ya çok güzel.
Müslümanların faydasına olacak bir hale sokmaları çabası
yani
var.
Yani çok kolay potada eritmişler değil mi hocam?
Vallahi
yani,
çok ciddi bir şey yapmışlar.
Said Halim Paşa, Elmalı, evet. Mehmet Akif, Filibeli, evet. Ahmet Hilmi. Yani
Said-i Nursi bunlar şey ciddi değil, anlamda yorumlanmış bunları.
Yani çok böyle direkt ötekileştirerek değil. Ya bunun zaten bizde kökenleri var.
Var evet. Bu biz bundan nasıl yararlanırız?
Nasıl yararlanırız?
Bunun için bizim gavurlaşmamız gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Bazı garpçıların dediği gibi. Hani Avrupa'yı dikeni ve gülüyle almak diyorlar. Bunlar hayır diyorlar yani bizim efendim kendi kökenlerimiz var. Bu kökenlerin bugünkü gelişmiş son hali siyasetten yararlanırız, faydalanırız. Ama bu bizi şer-i şeriften uzak tutmamalı, dinimizden uzak tutmamalı. Yani seküler demokrasi anlayışını reddediyorlar. Laikçi demokrasi anlayışını reddediyorlar. İslam'la bütünleşen. Ve bu çerçevede bu düşünce de tutuyor. Devlete yeni bir yön veriyor. Yeni bir siyaset oluyor. Meclis-i mebusanlar açılıyor. Ha, orada çalışmalarda ciddi sorunlar var. Yine Said Halim Paşa bunları da eleştiriyor. Burada ne tür sorunlar var? Fakat İlber Ortaylı'nın da işaret ettiği gibi 1924'e kadar diyor. Hilafetin kaldırılmasına kadar. O süreçte bu meşrutiyet düşüncesi, demokrasi, İslam... Bunlarla bütünleşen şey Türkiye'ye ciddi anlamda yol katlettirmiş. Yeni bir meclis açmış. Orada bunu ifadelendirmiş. Seçimler olmuş. O meclis aracılığıyla milli mücadele yürütülmüş. Milleti düşün yani. Milli mücadeleyi yoksa Mustafa Kemal tek başına karar alıp hareket etmiyor. O meclis onu başkomutan olarak atıyor yani. Bunlar çok şer-i şerifi mesela uyguluyor bu meclis. Emlak ve şer'iye vekaleti kuruluyor.
Evkaf.
Evkaf. Böyle boyutları olan bir meclis. Ondan sonra halife seçimle geliyor. İlk İslam dünyasının, İslam tarihinde Türkler ilk defa mecliste halifeyi seçiyorlar. Demokratik bir halifenin ilk hilafetin, halifeliğin ilk şeyidir bu.
İlk mecliste tabii.
İlk meclisidir. Bütün bunlar önemli. Bu çok ciddi bir deneyim, ciddi bir tecrübe. Ondan sonra başka şeyler oldu.
Halife Abdülmecid Efendi'yi kastediyorsunuz tabii, değil mi hocam?
Tabii.
Evet.
Şimdi Soğuk Savaş döneminde ise biz bu...
Hocam o arayı da konuşursak yani ilk meclis feshedildikten sonra Soğuk Savaş'a kadar da
evet.
Bütün bunun bir akıl tutulması yaşanıyor. Yani
orada
bunlar,
demokrasi tasfiye edildi.
Bütün bunlar yokmuş gibi, bu müktesebat yokmuş gibi... Bu gelenek yokmuş gibi de davranılıyor. Orada aşırı bir batılılaşma bir...
Aşırı bir batılılaşma var.
Moderncilik orada, mi var?
Orada kesinlikle bu Namık Kemal'le sürüp gelen akımı, fikriyatı ve şahsiyetleri tasfiye etme var. Nami Kemal yaşasaydı Nami Kemal de sürgün edilirdi Akif gibi. Ya da Said-i Nursi gibi efendim o şehirden o şehire sürgün edilirdi. Ya da Elmalı gibi evinde hep kalmak zorunda kalırdı.
Ya da itibarsızlaştırılırdı.
İtibarsızlaştırılırdı. Çünkü bu fikir ve akım içinde emperyal bir vizyon taşıyor. Bu fikir ve akım Türklere diyor ki ey Türkler siz Müslümanlık hüviyetinizle cihan üzerinde söz söyleme hakkına sahipsiniz. Adaleti uygulama kudretini temsil edersiniz. Oysa yeni Lozan'la beraber Türklerden bu vasıf alınıyor. Siz sadece Anadolu'da kalacaksınız, böyle dünyaya düzen verme, adalet bilmem götürme falan bu iddiaları bırakın. Buna biz yön veriyoruz. Hindistan'ı da biz yönetiyoruz, Orta Doğu'yu da, efendim Kuzey Afrika'yı da, ondan sonra yukarı kuzeyde zaten Rusya, işte onlar Galiyev'in müthiş çabaları var. Galiyev'i belki ileride konuşacağız. Sultan Galiyev, Bolşevik devrimin 4 önemli adamından birisi. Lenin, Stalin, Troçkist ve Galiyev var. Galiyev'i de tanımıyoruz yani. Ondan sonra bu Galiyev'i tasfiye ediyorlar, öldürüyorlar. Neden? Çünkü bu diğerlerinde diyor ki, kardeşim bu toplumlar Müslüman toplumlar, bu Türk toplumları, Müslüman toplumlar. Biz Avrupalılar gibi daha dini dışlayarak hareket edemeyiz. Bu dine saygı duyarak sosyalizmi uygulamalıyız diyor. O da böyle dediği için tasfiye ediliyor bakın yani fark etmiyor. İki farklı coğrafya.
Evet.
Yani o tek parti dönemi bunu büyük bir gönüllülükle, büyük bir hayranlıkla yapan bir siyaseti temsil ediyor. CHP önderliğinde bahsettiğimiz o fikri hareketin o hem aktörleri tasfiye ediliyor. Bir yönüyle öldürülmüyor mesela hepsi. Bu da önemli bir şey bence. Yani bir açıdan da bunlar şeye alınmış diye de okunabilir. Şu an siz de işi yürütemeyiz. Uluslararası bu düzene biz tabi olmak zorundayız. Ama yaşamaya devam edin. Yarın ne olur Allah bilir. Yarın gelmiştir bence artık.
Evet.
Dolayısıyla bu fikir akımı var mı? Bu aktörler var mı? Sorun bu. Bence bugün devletin o sorunu yok. Bugün bu fikir akımının var olup olmama sorunu var. Devlet bunun önünü açmıştır bugün artık. Neden yok? Çünkü soğuk savaş geldi ve bu soğuk savaşın yeni İslamcı aktörleri, fikriyatı bu İstanbul kaynaklı efendim meşrutiyet düşüncesine, demokrasiye aşina, ondan sonra dünyaya bir bütünlük içinde bakan, modernliği hem eleştiren hem yaralanmaya çalışan, bu ihyacı olan, siyaseti bir iman meselesi olarak görmeyen, tamam mı? İman ve ameli ayıran ehli sünnetin aslında siyasi anlayışını modern dönemde yeniden ikame eden bir anlayış. Soğuk savaşa geldiğimizde evet. Bu yok. Ne var? Kahire ekseninde haricilik var. Kimse kusura bakmasın. Riyad ekseninde de Vehhabilik var. Haricilik ve Vehhabilik siyaset konusunda örtüşüyor. Siyasal teolojinin temel argümanları açısından. Nedir onlar? İkisi de diyor ki amel de iman birdir diyor. Siyasette amelde nasıl bir sapma, tevhidden uzaklaşma anlamına geliyorsa kolaylıkla küfür diyorlar, kafir diyorlar.
Tevhidin okunması da bu siyasal hakimiyet üzerinden oluyor.
Aynen. O zaman siyasi alandaki sapmaya da küfür deniyor. Ondan sonra bu haricilik okumasıdır. Vehhabilik okuması da zaten haricilikten besleniyor. Haricilikle selefiliği birleştiren bir şey. Bu 60'larda Türkiye'deki İslamcılığın İstanbul olmadığını söylememin nedeni bu. İstanbul'da oturabilirsin, İstanbul'da doğup büyüyebilirsin ama bu fikriyat İstanbul değil. Bu fikriyat Kahire ve Riyad'dır. Tamam mı? Ve bu bizi şey yapmıştır. Artı bir de batıdan devrimci hareketlerden etkileniyor İslamcılar bu dönemde. Devrim, devrim, devrim. Mısır'da da öyle devrimden bahsederler. Türkiye'de de devrimden bahsederler. Bütün bir İslami siyasi düşünce tarihi devrimci düşünce üzerinden okunarak yeniden yapılandırılıyor. Büyük bir hata. Tarihte olan isyanlara devrim diyorlar. İsyanla devrimin hiçbir alakası yok. Hala koca koca İnsanlar isyanla devrimi ayıramıyor. Darbeyle devrimi ayıramıyor kardeşim. Ve bu soğuk savaş döneminde İstanbul İslam anlayışından, İstanbul İslamcılık düşüncesinden, demokrasi perspektifinden kopulduğu için otoriter, aşırı devletçi, devletçi derken şu devletten yana olmak anlamında demiyorum. Yani İslamcılık İstanbul'da zaten devlet içinde doğan bir hareket yani. İttihat-ı İslam politikasını devlet de uyguluyor.
Evet.
Cumhuriyet 1900 işte şeye kadar, birinci meclis sonuna kadar Ankara'da bu politikayı uyguluyor. Devletle çok iç içe. Yani Said Halim Paşa sadrazam yani. Daha ötesi var mı?
Padişah. Dönemin başbakanı yani.
Değil mi?
Evet.
O nedenle İslamcılık devlete karşı yapılandırmak da problemli bir şey. Devletin içinden doğmuş. Ama daha sonra devletimiz aşırı batıcılaşma, aşırı modernleşme, aşırı dine karşı tavır, aşırı laikçi siyasetler uygulanınca orada travmalar oluşmuş. Fakat İslamcılar da dediğim gibi İstanbul muhayyilesinden, ruhundan koparak başka yönelimlere doğru gitmişler. O dönemde demokrasiyle ilgili ortaya koydukları tutum çok ötekileştirici bir tutum. Mesela Yaşar Kaplan'ın Demokrasi Risalesi hepimiz okumuşuz. 40-50 baskı yapmış.
Evet.
Allah'ını seversen demokrasiyle ilgili ne var orada? Sadece reddiye var. Sadece tekfir var. Politik tekfir var. İşte bu haricilik okumasıdır bu. Yani o dediğim insanlar böyle okumuyorlar. Aynı şekilde bizim beraber bulunduğumuz İslamcı dergilerde abilerimiz, aydınlarımız isimlerini söylemeyelim hadi.
Evet.
Onların yani demokrasi tanımları yine şeydi, problemliydi.
Dönemin entelektüelleri.
Entelektüelleri. Bunlar demokrasi deyince 51'in 49'a hakimiyeti diye formüle ediyorlardı. Ya bu kadar demokrasi cahili olunur. Ya kardeşim al objektif olarak Namık Kemal'i sadece okusan işin farkını anlayacaksın yani. Hadi Sartori'yi veya Alex Tocqueville'i veya John Locke'u Batı literatürünü geçtim yani. Ama o insanlar okumuş işte yani. Said Halim Paşa, diğerleri okumuş bunları, biliyorlar yani. Zaten mesela Jean-Jacques Rousseau'nun Sosyal Mukavele,
tamam, Toplum Sözleşmesi.
Toplum Sözleşmesi Osmanlı'da tercüme ediliyor. Böyle bir sürü şey, Montesquieu'nun kimi kitapları tercüme ediliyor. Durkheim'in kitapları tercüme ediliyor o dönem. Çok canlı. İstanbul'da bunlar tercüme ediliyor, basılıyor yani.
Konuşuluyor, tartışılıyor.
Ama Durkheim'i konuyu okudu diye bilmem ne yaptı diye de kendini de inkar etmiyor yani. Ben Müslümanım kardeşim. Said Halim Paşa'nın o siyasi metinlerine bakıyorsunuz. Ciddi bir İslam'a sahiplenme var.
Bir mümin kimliğini de tutuyor. Canlı tutuyor.
Canlı tutuyor. Bu soğuk savaş dönemi bu ruh kalktı. O Vahabi ve Harici mantığı gibi reddiyecilik üzerinden
bu Avrupa'ya bizi de etkiledi hocam. İçerideki İslamcı entelektüelleri de etkiledi.
Onları da etkiledi.
Bu ne zaman anlamda değişmeye başladı hocam?
Bu şeyle ilgili yine yani Milli Nizam Partisi'nden gelen Milli Görüş Hareketi ilk defa belediyeleri kazandı.
Refah
Partisi'yle beraber belediyelerin kazanılması bir demokrasi tecrübesidir. Pratik teorilerin önüne çıktı.
Yani bu demokrasiyle İslamcı siyasetin de iktidar olabileceğini Müslümanlar gördüler.
Gördü. Bu çok önemli bir şey. Belki hiç inanamıyorlardı olacaklarına yani. O nedenle de savunmadılar. İktidara yerel düzeyde ve iktidar düzeyde geldikten sonra demokrasiyi yani yarı buçuk ağızla da olsa savunmaya başladılar. Meşrulaştırmaya başladılar. Bazı abilerimiz çok kıymetli ama bu konuda kalktılar. Geçmişte bu bahsettiğimiz Müslüman düşünürlerden demokrasiyle ilgili alıntılar yan yana koyup işte bu olabilir diye mesaj verdiler. Ama hala bir düşünme yok. Ganuşi söyledi, enteresan bir şey o da. 85'ten sonra Ganuşi'nin Tunus'ta çevrildi. Demokrasiyi, evet, savunmaya başlıyordu.
Nahda hareketi.
Ganuşi mesela söylemeye başlayınca millet demokrasiye karşı biraz daha yumuşak hale geldi. Enteresan bir şey. Yani kardeşim bu adam Arapça konuşuyor diye bir iki tane de ayet söylüyor diye mi bu şey oluyor? Burada da bir körlük var. Şu kanaate vardım ben. Türkiye'de maalesef İslamcılar Batı taklitçiliğini eleştirirken bu Arap taklitçiliği ortaya çıkmış. Tırnak içinde diyelim. Arap taklitçiliği ortaya çıkmış. Yani üçüncü sınıf, beşinci sınıf bir Arapça metin tercüme ediliyor Arapça diye. Olağanüstü bir anlam yükleniyor ona. İçeriğine bakıyorsun falan. Yani bu ne diyorsun? Garip bir şey. Böyle bir inanç var. Neden bu millet bir türlü kendisine inanmıyor? Bakın, kendimize inanalım derken ben çok kıymetli olan İsmail Kara hocamız gibi milli sınırlara çekilelim, bütün enternasyonal özellikleri bırakalım demiyoruz. Turancılık önemli. Orta Asya'da Müslümanların beraber olmasını savunan bir fikriyat olduğu için önemli. Ümmetçilik önemli. Neden? Bütün yeryüzündeki Müslümanlarla aynı hissiyatı, paylaşma duygusunu taşıdığın için önemli. Dünyaya karşı adaleti getirme, götürme duygusunu verdiği için şey kıymetlidir. O nedenle biz bu topraklara İstanbul diyorum zaten. İstanbul'da olalım ama İstanbul'u gettoya çevirmeyelim, gecekonduya çevirmeyelim. İstanbul'dan bir dünyaya bakışımız olsun, sözümüz olsun. O bizim entelektüel cedlerimizin yaptığı gibi. Kazan'dan geliyor değil mi?
Evet.
Buraya, Kahire'den geliyor buraya, Üsküp'ten geliyor buraya, Selanik'ten geliyor buraya. Bütün İslam dünyasının...
Mısır'dan geliyor. Değil mi? Evet.
Alimleri, münevverleri, arif insanları...
Yazıyorlar, gazete çıkarıyorlar, evet. Dergi çıkarıyorlar, i̇şte bu, konuşuyorlar.
Yani İslam'ı bu, tabiri caizse. İslam anlayışı budur. Yani buraya kalıp dünyanın geri kalanı ne olursa olsun demiyorlar. Demiyor. O bencillik olur. Buraya geliyor, şeyi düşün yani. Musa Carullah'ı düşün. Kimi görüşlerini kabul etmeyiz.
Kazan'dan geliyor.
Ama Kazan'dan geliyor. Mısır'a gidiyor. Hindistan'a gidiyor.
Afgani geliyor.
Yani büyük bir mücadele şeyi var. İslam coğrafyasının bütünlüğünü kavrayan, algılayan bu sorunlara karşı.
Ya burayı var. Önemsiyor yani.
Burası merkez. Merkez. Payitaht.
Evet.
Yani bu İslami siyasi düşüncenin ve ruhun merkezidir İstanbul. Evet. Hala da böyledir. En düşük düzeyli de olsa hala bence İstanbul böyledir. Yani. Evet. Bunun kıymetini bilmemiz, buna dönmemiz lazım.
Dönmemiz lazım. Hocam işine. Çok teşekkür ederim. Ben biz teşekkür bu konuyu ederim. Daha konuşacağı benziyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için. İstanbul İslamlaşma düşüncesinde demokrasi perspektifini konuştuk. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.